Ayrım 8. Ustaca sevmek. Don Miguel Ruiz. Sayfa 103. 11. Duygusal bedeni iyileştirmek. Cildinizin iltihaplanmış yaralarla kaplı olduğu bir deri hastalığına yakalandığınızı bir kez daha hayal edin. İyileşmek için doktora gittiğimizde doktor yaraları açmak için neşterini kullanır, açtığı yaraları temizler, ilaç sürer, iyileşip acı vermez olana dek temiz kalmasını sağlar. Aynı şeyi duygusal bedenimizi iyileştirmek için yaparız. Yaraları açmamız, temizlememiz, bir ilaç kullanıp iyileşene kadar temiz tutmamız gerekir. Nasıl açacağız yaraları? Gerçeği neşter gibi kullanarak. En büyük üstadlardan birisi 2000 yıl önce gerçeği bileceksiniz, gerçek sizi özgür kılacak demiştir. Gerçek neşter gibidir. Yaralarımızı açıp yalanları ortaya çıkarmak acı vericidir. Duygusal bedenimizdeki yaralar, yaraları savunmak üzere yarattığımız yatsıma ile yalan söylemenin binbir yolu ile örtülüdür. Yaralarımızı gerçeğin gözleriyle baktığımızda iyileştirebiliriz. Gerçek uygulamasına kendiniz de başlarsınız. Kendinizle ilişkinizde gerçeğe bağlı kaldığınızda her şeyi olduğu gibi görmeye başlarsınız. Olmasını istediğiniz gibi değil. Duygusal açıdan yüklü bir örnek alalım. Tecavüz. Birisi size 10 yıl önce tecavüz etmiş diyelim. Bu durum artık söz konusu değil. Bir düştü bu. Ve bu düşte birisi size şiddet uyguladı. Bunu siz istemediniz. Şiddet kişi olarak sizi hedef almıyordu. Ne olduysa oldu. Sizin ırzınıza geçildi. Yerinizde başka birisi de olabilirdi. Ama size tecavüz edildi diye cinselliğinizi ömür boyu acı içinde yaşamaya mı mahkum edeceksiniz kendinizi? Sizi buna mahkum eden tecavüzcü değil. Siz kurbansınız ve kendinizi yargılar, suçlu bulursanız daha kaç yıl dünyadaki en güzel şeylerden biri olan cinsellikten zevk almamaya mahkum edeceksiniz kendinizi. Tecavüze uğramak kimi zaman cinselliğinizi hayat boyu öldürür. Adalet bunun neresinde? Tecavüzcü siz değilsiniz. O halde yapmadığınız bir şeyin acısını hayat boyu neden çekeceksiniz? Tecavüze uğradığınız için suçlu değilsiniz ama zihninizdeki yargıç sizi yıllarca acı ve utanç içinde yaşatabilir. Uğradığınız bu haksızlık kuşkusuz tedavisi yıllar alabilecek olan derin bir duygusal yara açacak. Yoğun bir duygusal zehir üretimine neden olacaktır. Gerçek tecavüze uğradığınızdır ama acısını çekmeye devam etmek zorunda olduğunuz gerçek değildir. Bu bir tercihtir. Bu gerçeği bir neşter olarak kullanmanın ilk adımıdır. Bir yara açmış olan haksızlığın artık gerçek olmadığını hemen şimdi buracıkta fark edersiniz. Belki de sizi onca yaralamış olan inancınızın hiçbir zaman gerçek olmamış olduğunu ortaya çıkarırsınız. Bir zamanlar gerçek olmuş olsa bile şimdi de gerçek olduğu anlamına gelmez. Gerçeği kullanarak yarayı açar, uğradığınız haksızlığa başka bir açıdan bakarsınız. Bu dünyada gerçek görecedir. Bir yanılsama dünyasında yaşadığımız için sürekli değişir. Şu anda gerçek olan daha sonra değildir. Daha da sonra yeniden gerçek olabilir. Cehennemdeki gerçek size karşı kullanılan başka bir kavram, başka bir yalan olabilir. Yatsıma sistemimiz öylesine güçlü ki son derece karmaşık bir hal alabiliyor. Yalanları örten gerçekler, gerçekleri örten yalanlar var. Soğanı soyar gibi gerçeğin üzerindeki örtüleri bir bir kaldırabilir, en sonunda siz de içinde olmak üzere çevrenizdeki herkesin sürekli yalan söylemekte olduğunu görebilirsiniz. Bu yanılsamalar dünyasında hemen her şeyi bir yalandır. İşte bu nedenle öğrencilerimden neyin gerçek olduğunu anlamak üzere 3 kurala uymalarını isterim. Birincisi, bana inanmadır, bana inanman gerekmez, düşün ve tercihini yap. Söylediğim doğrultusunda niye istiyorsan ona inan. Ama yalnızca inandığının senin için bir anlamı varsa, seni mutlu ediyorsa inan. Eğer uyanmana yol açıyorsa inanmayı seç. Ben söylediklerimden sorumluyum. Seni nasıl anladığından değil. Tümden farklı bir düşte yaşıyoruz. Söylediğim benim için mutlak gerçek bile olsa senin için gerçek olmayabilir. İlk kural gayet basittir. Bana inanma. İkinci kuralı uygulamak biraz daha güçtür. Kendine inanma. Kendine söylediğin, inanmayı hiçbir zaman seçmediğin ama inanmak için programlandığın bütün o yalanlara inanma. İyi, güçlü, zeki bir insan olmadığını söylediğinde inanma. Kendi sınırlarına ve sınırlamalarına inanma. Mutluluk ya da sevgiye layık olmadığına inanma. Güzel olmadığına inanma. Sana acı çektiren hiçbir şeye inanma. Kendi dramına inanma. Kendi yargıcın ya da kurbanına inanma. sana aptalın teki olduğunu, kendini öldürmeni söyleyen iç sese inanma. İnanma çünkü gerçek değil. Gözlerini aç, aç yüreğini ve dinle. Yüreğinin seni mutluluğa götürdüğünü işittiğinde seçimini yap ve uygula. Ama böyle konuşuyorsun diye kendine inanma. İnandıklarının %80'inden bile fazlası yalan, gerçek değil. İkinci kural, güç olan kendine inanma. Üçüncü kural, kimseye inanma. Başkalarına inanma, çünkü sürekli yalan söylerler. Duygusal yaran kalmadığında, yalnızca kabul görmek için başkalarına inanmana da gerek kalmadığında her şeyi çok daha açık görürsün. Bir şeyin siyah mı beyaz mı olduğunu görürsün. Şu anda doğru olmayan bir şey kısa bir süre sonra doğru haline gelebilir. Her şey hızla değişir ama sen eğer farkındaysan görebilirsin değişimi. Başkalarına inanma, zihnini diledikleri gibi yönlendirmek için aptallığını kullanıyorlar. Pleiades takım yıldızından gelip de dünyayı kurtarmak istediğini söyleyenlere inanma. Bizim bir yerlerden çıka gelip dünyayı kurtaracak kimseye ihtiyacımız yok. Dünya bizi kurtarmak için dışarıdan geleceklere gereksinmiyor. Yaşayan bir varlık o. Hepimizin toplamından da zeki. Dünyanın kurtulmaya gereksindiğine inanacak olursak birisi çıkıp, pekala bir kuyruklu yıldız üzerimize doğru geliyor. Gezegeni terk etmemiz gerek. Haydi kendinizi öldürün. Kuyruklu yıldıza, oradan da cennete ulaşın demek de gecikmeyecektir. Bu efsanelere inanmayın. Cennet düşünüzü siz yaratırsınız. Sizin adınıza başka birileri değil. Sizi kendi mutluluğunuz, kendi yaratıcılığınıza götüren tek şey sağduyunuzdur. Başkalarına inanmaya gereksindiğimiz için başkalarına inanmayın diyen üçüncü kuralın da uygulaması güçtür. Bana inanmayın, kendinize inanmayın, başkalarına inanmayın. Bu yanılsama dünyasında gerçek olmayan her şey sizin inanmayışınızla duman gibi dağılır gider. Her şey olduğu gibidir. Gerçek olanı savunmanız, açıklamanız gerekmez. Gerçek olanın kimsenin desteğine ihtiyacı yoktur. Yalanlarınızdır sizin desteğinize gereksinen. İlk yalanınızı desteklemek için ikincisini yaratmanız gerekir. İkincisi üçüncüsünü ister ve bu böyle uzar gider. Yalandan kuleler kurarsınız. Gerçek ortaya çıktığında hepsi yıkılır gider. Ama bu böyledir. Yalan söylediğiniz için suçluluk hissetmeniz gerekmez. İnandığımız çoğu yalan, inanmaya son verdiğimiz an kaybolur gider. Gerçek olmayan kuşkuculuğa dayanamaz. Gerçekse kuşkuculuğun sınavından rahatça geçecektir. İster inanın, ister inanmayın ama gerçek, gerçektir. Bedeniniz atomlardan oluşur. İnanmanıza gerek yoktur. Siz inansanız da, inanmasanız da bu böyledir. Kendinize ilişkin görüşleriniz de içinde olmak üzere yalnızca gerçek olan hayatta kalacaktır. Çocukken neye inanacağımızı seçme olanağımız olmadığını söylemiştik. Şimdi ise farklıdır. Artık büyüdük. Seçim yapma gücümüz var. İnanır ya da inanmayız. Bir şey gerçek olmasa bile sadece inanmayı istediğimiz için inanmayı seçebiliriz. Yaşamımızı nasıl yaşamak istediğimizi seçebiliriz. Kendinize karşı dürüstseniz yeni seçimler yapmak üzere her zaman özgür olduğunuzu göreceksiniz. Gerçeğin gözleriyle görmek istediğimizde kimi yalanların üzerindeki örtüyü çeker, yaraları açarız. Yaraların içinde hala zehir durmaktadır. Yaraları açtığımızda içlerindeki bütün zehirden temizleyeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Aynı üstad çözümü bize bundan 2000 yıl önce gösterdi. Bağışlayarak. Yaraların zehrini akıtmanın yegane yolu budur. Zihninizde affedilmez bile olsa sizi yaralayanı bağışlamalısınız. Hak ettiği için değil. Siz acı çekmek, size yapılanı her hatırlayışınızda kendinizi bir kez daha yaralamak istemediğiniz için bağışlayacaksınız. Başkaları size ne yapmış olursa olsun, kendinizi sürekli hastalıklı hissetmek istemediğiniz için affedeceksiniz. Bağışlayıcılık sizin kendi zihinsel iyileşmeniz içindir. Kendinize karşı beslediğiniz şefkatten ötürü bağışlayacaksınız. Bağışlayıcılık bir öz severlik eylemidir. Eşinden ayrılan bir kadın örneğini alalım. 10 yıldır evli olduğunuzu, herhangi bir nedenden ötürü eşinizle haksız bir davranış üzerine kavga ettiğinizi, boşandığınızı, eski kocanızdan gerçekten nefret ettiğinizi varsayalım. İsmini bile duysanız midenize bir sancı saplanıyor, kusmak geliyor içinizden. Duygusal zehir öylesine güçlü ki artık dayanamıyorsunuz. Yardıma gereksiniyor, bir terapiste gidiyor, çok acı çekiyorum, öfke, kıskançlık, haset dolu içim. Yaptığı bağışlanır gibi değil, ondan nefret ediyorum diyorsunuz. Terapi size bakıp Duygularını serbest bırakmalı, öfkeni ifade etmelisin. Ortalığı ayağa kaldır, bir yastık al, yumrukla öfkeni serbest bırak diyor. Gidip dediğini yapıyor, içinizdeki bütün duyguları ortaya koyuyorsunuz. Öneri işe yaramış görünüyor. Terapiste parasını ödeyip kendinizi çok daha iyi hissettiğinizi söylüyor, teşekkür ediyorsunuz. Sonunda bir gülücük yayılıyor yüzünüze. Dışarı çıktığınızda bilin bakalım kiminle burun buruna geliyorsunuz. Eski kocanızı karşınızda görür görmez aynı öfke daha da yoğunlaşmış bir halde yüzeye çıkıyor. Terapistinize geri dönüp yeni bir gürültülü duygu patlaması için bir kez daha ücret ödüyorsunuz. Duygularınızı bu şekilde serbest bırakmak yalnızca geçici bir çözümdür. Bir parça zehrin akmasına kendinizi bir süre daha iyi hissetmenize yarayabilir ama yarayı iyileştiremez. Yaralarınızı iyileştirmenin yegane yolu bağışlamaktan geçer. Eski kocanızın yaptığı haksızlığı affetmeniz gerek. Birisini gördüğünüzde ona karşı artık hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bağışlamışsınız demektir. İsmini duyduğunuzda hiçbir duygusal tepki yükselmez içinizde. Bir yaraya dokunduğunuzda artık acımıyorsa gerçekten affettiğinizi bilirsiniz. İzi kalacaktır elbette. Tıpkı bedeninizdeki bir yaranın teninizde bıraktığı iz gibi. Neler olduğunu, ne halde olduğunuzu hatırlarsınız. Ama yara bir kez iyileştiğinde acı vermez artık. Belki bağışlamamız gerektiğini söylemek kolay. Denedim ama olmuyor diye düşünüyorsunuz. Neden affedemediğinize ilişkin pek çok gerekçeniz var. Ama gerçek bu değil. Gerçek bağışlamamayı öğrendiğiniz, uyguladığınız, bağışlamamada ustalaştığınız için affedemediğiniz. Çocukken içgüdüsel olarak bağışlardık. Zihinsel hastalığa yakalanmadan önce affetmek çabasız, doğal bir eylemdi. Başkalarını neredeyse anında bağışlardık. İki çocuğu oyun oynarken görmüşsünüzdür. Kavga etmeye, itişip kakışmaya başlarlar. Ağlayarak annelerine koşarlar. Bana vurdu. Annelerden biri gider ötekiyle konuşur. Aralarındaki tartışma alevlenir. Birbirlerine girerler. 5 dakika sonra iki çocuk hiçbir şey olmamış gibi kaldıkları yerden oyunlarına devam eder. Annelerse ömür boyu birbirlerinden nefret eder. Öğrenmemiz gereken bağışlamak değil. Dünyaya bu yetiyle geliriz. Ama sonra ne olur? Tam tersi davranışı öğrenir, uygularız. Bağışlamak son derece güçleşir. Size kim ne yaptıysa unutun. Hepsi bu. Unutun, çıksın yaşamınızdan. Ama böyle olmuyor. Bir onur savaşına dönüşüyor. Neden? Çünkü bağışlamadığımızda kişisel önemimiz şiştikçe şişer. Yaptığını affetmeyeceğim. Bağışlanamaz bir şey yaptı. Demek görüşümüze daha da büyük bir önem kazandırır. Gerçek sorun gururdur. Gurur yüzünden bağışlayamadığımız, içimizde kalan haksızlığı alevlendiririz. Bu şekilde duygusal zehir birikimi arttıkça acı çeken kim olur? Bizimle hiçbir ilgisi olmasa bile çevremizdekilerin yaptığı her şeyin acısını biz çekeriz. Acı çekmeyi bizi kötüye kullananları cezalandırmak için de öğreniriz. Dikkat çekmek için ortalığı ayağa kaldıran bir çocuk gibi davranırız. Şu halime bak, senin yüzünden neler yapıyorum kendime demek için kendimizi yaralarız. Şaka gibi değil mi? Ama yaptığımız bu işte. Gerçekte Tanrım beni bağışla demek isteriz. Ama Tanrı gelip de önce bizim bağışlamamızı istemedikçe tek kelime etmeyeceğiz. Çoğu zaman anne babalarımız, dostlarımız, eşimizle ilişkimizde neden bu kadar kederli olduğumuzu bile bilemeyiz. Üzülür, karşımızdaki af dilediğinde ağlamaya başlar. Sen beni affet deriz. Gidin ve bir köşede ortalığı ayağa kaldıran küçük çocuğu bulun. Gururunuzu çöpe atın. İhtiyacınız yok ona. Kişisel öneminizi bir yana bırakıp bağışlanmayı dileyin. Affedin insanları. Yaşamınızda ne mucizeler olmaya başladığını göreceksiniz. Önce sizi bağışlamasını istemeniz gerektiğine inandıklarınızın bir listesini yapın. Sonra af dileyin onlardan. Herkesi aramaya vaktiniz olmasa da dualarınızla düşlerinizle af dileyin. Sonra da sizi inciten, bağışlamanız gereken insanların listesini yapın. İşe anne babanız, kardeşleriniz, çocuklarınız, eşiniz, sevgiliniz, kediniz, köpeğiniz, hükümetiniz ve Tanrı'yla bağışlayın. Size yapılanın sizinle hiçbir ilgisi olmadığını bilerek bağışlayın insanları. Anımsıyor musunuz? Herkes kendi düşünü düşler. Bir kimsenin sizi yaralayan sözleriyle eylemleri bu kişinin kendi zihnindeki şeytanlara gösterilmiş bir tepkiden başka bir şey değildir. Cehennemde düş görüyordur. Siz ise rüyasındaki ikincil bir kişiliksiniz. Başka birisinin yaptığı hiçbir şey sizin yüzünüzden değildir. Bir kez bu farkındalığa eriştikten, hiçbir şey üzerinize almamaya başladıktan sonra şefkat ve anlayış sizi bağışlayıcı kılacaktır. Bağışlayıcılık üzerinde çalışmaya, bağışlayıcılığı uygulamaya başlayın. Önceleri zor gelecektir ama zamanla alışkanlığa dönüşür. Bağışlayıcılığı yeniden edinmenin yegane yolu uygulamadır. Sonunda kendinizi affedebildiğinizi görene dek uygularsınız. An gelir, kendinizi düşünüzde yarattığınız bütün yaralar ve zehirden ötürü bağışlamanız gerektiğini görürsünüz. Kendinizi affettiğinizde kendini kabul ve öz sevgi büyür. Kendinizi en sonunda bağışlamanız bağışlayıcılığın en yüce noktasıdır. Bir güç eylemi yaratın ve yaşamınız boyunca yaptığınız her şeyden ötürü kendinizi bağışlayın. Geçmiş yaşamlara inanıyorsanız önceki yaşamlarınızda yaptıklarınızı da affedin. Karma kavramı sadece ona inandığınız için doğrudur. İyi ve kötüye ilişkin inançlarımızdan ötürü kötü olduğuna inandığımız şeyin utancını yaşarız. Kendimizi suçlu hisseder, cezalandırılmamız gerektiğine inanır, cezalandırırız. Yarattığımızın arındırılmayı gerektirecek kadar kirli olduğuna inanırız. Sadece inandığınız için düşündüğünüz olur. Sizin için gerçektir. Karmanızı siz yaratır, bedelini ödersiniz. Bu sizin ne kadar güçlü olduğunuzu gösterir. Eski karmayı kırmak kolaydır. İnanmayı reddederek inanca son verirsiniz, kaybolur gider. Acı çekmenize, herhangi bir bedel ödemenize gerek yok. Geçti, bitti. Kendinizi bağışlayabilirseniz karma erir gider. Bu noktadan her şeyi yeniden başlayabilirsiniz, yaşam kolaylaşır. Çünkü bağışlamak duygusal yaraları temizlemenin yegane yoludur. Yaralarımızı bir kez temizlediğimizde iyileşme sürecini hızlandıracak güçlü bir ilacı kullanmaya başlayacağız. Elbette bu ilaç da aynı büyük üstattan geliyor. Sevgi. İyileşme sürecini hızlandıran ilaç sevgidir. Koşulsuz sevgiden başka ilaç yoktur. Seni severim eğer, kendimi severim eğer değil. Haklı çıkarma, açıklama olmaksızın yalnızca sevmek. Kendinizi sevin, komşunuzu sevin, düşmanlarınızı sevin. Bu bir gerçektir. Kendinizi sevmezseniz mutlu olma şansınız olmaz. Elinizde olmayanı paylaşamazsınız. Kendinizi sevmezseniz başkasını da sevemezsiniz. Ama sevgiye gereksinebilirsiniz ve size gereksinen birisi varsa insanların sevgi, aşk dediği olur. Ama bu sevgi değildir, sahiplenicilik, bencilliktir, denetimi saygısızca ele geçirmektir. Kendinize yalan söylemeyin, sevgi değildir bu. Sizden kaynaklanan sevgi mutlu olmanın biricik yoludur. Kendinize karşı duyduğunuz koşulsuz sevgi, kendinize karşı duyduğunuz sevgiye bütünüyle teslim olmak. İşte o zaman direnmezsiniz artık yaşama. Kendinizi dışlamazsınız, suçlama ve suçluluğu sırtınızda taşımaya devam etmezsiniz. Kendinizi de başkalarının da olduğu gibi kabul edersiniz. Sevmeye, gülmeye, mutlu olmaya, sevginizi paylaşmaya, sevgiyi almaktan korkmamaya hakkınız var. İyileşme budur. Üç yalın nokta. Gerçek, bağışlayıcılık ve öz sevgi. Bu üç noktayla bütün dünya iyileşir. Akıl hastanesi olmaktan çıkar. Zihni iyileştirmenin bu üç anahtarını bize veren İsa olmuştur. Ama iyileşmeyi öğreten yalnızca o değildir. Buda da yapmıştır. Aynı şeyi Krishna da. Aynı sonuçlara varıp bizlere aynı dersleri veren pek çok başka üstad da. Japonya'dan Meksika'ya, Peru'dan Mısır'a, Yunanistan'a, dünyanın her yerinde şifa bulmuş insanlar vardır. Hastalığın insan zihninde olduğunu görmüşler ve bu üç yöntemi kullanmışlardır. Gerçek, bağışlayıcılık ve öz sevgi. Zihinsel durumumuzu bir rahatsızlık olarak görebilecek olursak tedavinin ne olacağını buluruz. Daha fazla acı çekmemize gerek yok. Zihnimizin hasta olduğunun, duygusal bedenimizin yaralı olduğunun farkına varırsak iyileşebiliriz. Bütün insanlar kendilerine karşı dürüst olur. Herkesi bağışlamaya, sevmeye başlarsa neler olacağını bir düşünün. İnsanlar bu şekilde severse bencillik ortadan kalkar. Verip almaya açık olur. Birbirlerini yargılamazlar. Dedikodunun sonu olur bu. Kendiliğinden dağılır gider duygusal zehir. Şimdi sözünü ettiğimiz bambaşka bir gezegen düşün. Bu düşün gezegeni dünyaya benzemiyor. İsa'nın yeryüzü cenneti. Buda'nın Nirvana, Musa'nın vaat edilmiş ülke adını verdiği şey. Dikkatimizi çevirdiğimiz sevgi olduğu için hepimizin sevgi içinde yaşayabileceği bir yer burası. Sevmeyi seçtiğimiz yer. Bu yeni düşü nasıl adlandırırsanız adlandırın, cehennem düşü kadar gerçek ya da sahte bir düşten ibarettir. Ama artık içinde yaşamak istediğiniz düşü seçebilirsiniz. Kendinizi iyileştirebilecek araçlarınız ellerinizde artık.
Soru: bu araçlarla ne yapacağınız?
8. ayrımın sonu sayfa 113.